Ayrım 5. Uluslararası kör ve az gören kadınların mesleki eğitimi, mesleki rehabilitasyonu, istihdamı ve sosyal hayata uyum sempozyumu. Sayfa 50. Görme engellerin iş yerinde ve toplum içerisindeki uyumu. Görme engelli bireylerin eğitim almaları başlı başına bir sorun olduğu gibi istihdam edilmeleri de had safhada yer almaktadır. Özel olarak da kör ve az gören kadınların eğitimi ve istihdamı erkeklere göre daha yetersiz bulunmaktadır. Bu nedenlerle eşitlik ilkeleri doğrultusunda kadın erkek ayrımı yapılmadan eğitim almaları ve istihdam edilmeleri sağlanmalıdır. Görme engelli erkeklerin işe girme şansı kadınlara göre daha fazla olması, erkeklere avantaj sağlarken kadınlara dezavantaj sağlamaktadır. Basit bir örnek verilecek olursa, normal çarşıya pazara çıktığımızda bir veya iki tane görme engelli bayan işportacı görülebilir. Ama çok sayıda görme engelli erkek işportacı her zaman göze çarpmaktadır. Özel ve kamu iş yerlerinde de aynı şekilde görme engelli erkeklerin kadınlardan daha çok işe alındıkları bilinmektedir. Başka bir sorunsa görme engelli kızların eğitim almalarına ve çalışmalarına ailelerinin müsaade etmemesi ayrı bir engel teşkil etmektedir. Görme engelliler özel ve kamu iş yerlerinde açılan sınavlar neticesinde işe alınıyorlar. Açılan bu sınavlarda ilk ve orta öğretim mezunları, hizmetli veya genel idari hizmetler sınıfında, yüksek okul mezunları ise yine genel idari hizmetler kadrosunda memur olarak işe alınmaktadırlar. İşe başlayan bazı görme engelliler, örnek verilecek olursa, sakatlık derecesi %40 ile %60 arasında bulunduğu halde, hizmetli kadrosunda işe başlıyor. İstihdam eden kurum bu görmeden dolayı ona posta görevi veriyor. Evrak taşıyan bu görme engelli kadın, gözüme dosyalardan toz kaçıyor, rahatsız oluyorum, beni başka işe verin diyerek amirlerini taciz etmeye başlıyor. Bu kez o kişinin eline hortum vererek tuvaletlere su tut emrini veriyor. Bu görme engelli kadın bunu da yapmak istemiyor. Halbuki görme durumu oldukça iyi olduğu halde posta görevini rahatlıkla yapabilecek durumda olduğu halde onun amacı santral memuru olmak. Ama burası küçük çapta bir kamu kurumu. Santralinde 3-4 tane hiç görmeyen santral memuru da çalışmaktadır. Ama bu kurum 5. veya 6. kişiyi de santral memuru olarak istihdam edemez ki. Bu kişi hizmetli kadrosuna alındı, uyumlu bir şekilde çalışması gerekir. Çünkü arkasında işe girmek isteyen Türkiye İş Kurumu'nun kayıtlarında her yıl 70 ila 80 bin engelli iş beklemektedir. Özel veya kamu iş yerleri ne olursa olsun alındığı kadroda uyumlu ve başarılı bir şekilde çalışmalı ki iş bekleyen engellilere de örnek olmalıdır. 1963 yılında 1475 sayılı iş kanununda %2 özürlü işe alınması ile ilgili bir madde konuldu. 1965 ila 72 yılları arasında kamu ve özel iş yerlerinde engelliler işçi olarak çalışabiliyorlardı. Fakat devlet memurları yasasında böyle bir kota yoktu. O yıllarda Demirel hükümeti iktidardaydı. İstihdamdan sorumlu devlet bakanı Doğan Kitaplı'ydı. Doktor Vedat Ali Özkan, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, Ali Naili Erdem de Çalışma Bakanı'ydı. Hükümet politikası olarak engellilerin de devlet memuru olabilmeleri bakımından çalışmalar yapılıyordu. Bizim bildiklerimiz doğrultusunda birinci olarak 1967 yılında görme özürlü avukat Atilla Dağdeler, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne ve avukat Orhan Koruk da Çalışma Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne, ikinci olarak Sait Sağlam Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'ne memur olarak işe alınmışlardır. 1968 yılının Ocak ayında da üçüncü olarak Eyüp Doğan ve Gül Yaman olarak bizleri işe alan Bakan Doktor Vedat Ali Özkan, çaba sarf eden bakanlar örnek kabilinden bizleri Milliyet Gazetesi aracılığı ile engelli memurlar iş başında röportajları da yaparak kamuya tanıtmaya çalışmışlardır ve nihayetinde 6 Nokta Körler Derneği ile Milliyet Gazetesi, İstanbul'da bir rehabilitasyon merkezi kurmak için körlere ışık kampanyası açmış. Bu kampanyada yukarıda ismi geçen bizlerin uyumlu ve başarılı bir şekilde çalıştığımız da anlatılmıştır. Devlet dairelerinde santral memurluğu, avukatlık veya başka kadrolarda da engellilerin işe alınması teşvik edici olmuştur. 1971 yılında değiştirilen 657 sayılı devlet memurları kanununda ise %2 sakat memur çalıştırma hükmü getirilmiştir. Ancak 1475 sayılı iş kanununun ve 657 sayılı devlet memurları kanununun %2 özürlü çalıştırma kotaları doğrultusunda kanunlar çıktığı halde o yıllarda yönetmelikler çıkarılamamıştır. İş yasasına göre tüzük 1974 yılında çıkartılmış, devlet memurları yasasına göre ise 1983 yılında yönetmelik çıkmıştır. Engelliler iş ve memur yasaları kotaları çıktıktan en az 10 ila 12 yıl sonra yönetmeliklerin çıkması özürlünün istihdamı açısından hayli sıkıntılara yol açmıştır. İstihdama uyum bakımından her iki yasada da kota olmadığı halde 1950'li yıllarda Et Balık Kurumu Genel Müdürü rahmetli Ekrem Barlas ve o zamanın personel müdürü Ahmet Kadıoğlu ağırlıklı olarak görme engelli olmak üzere 60 civarında engelliyi söz konusu kurumda işe almışlardır. O zaman işe alınan Ömer Özkan, Mahmut Yaşar, Hafize Gülmen, Rahmi Kocadoğan ve Hayati Özonuk gibi büyüklerimiz, biz görme engelli çalışanlar çevreye bakarak zamanımızı boşa geçirmediğimiz gibi bizi denetleyen yetkilileri de göremiyorduk. Meğer amirlerimiz gelmiş bizi denetlemiş. Ne kadar verimli ve ne kadar uyum içerisinde çalışıyorlar. Mümkün olsa et balık kombinalarının tamamında engelleri çalıştırırım dediklerini bizlere anlatmışlardır. Başka bir kurumdan örnek verilecek olursa, Elmadağ Çaykur Çay Fabrikası 1960'lı yıllarda Ankara'da Çiftlik semtinde bira fabrikası ile aynı kampüste işletiliyordu. Çay fabrikasında bant üzerinden paket ve ambalaj işlerinde 40 görme engelli çalışıyor, son derece verimli ve başarılı bir şekilde de işlerini yürütüyorlardı. Söz konusu fabrikanın müdürü de et balıkta olduğu gibi mümkün olsa bütün elemanlarımı engellilerden alsam çünkü bunlar işine tam bağlı ve gören insanlardan bile çok daha verimli iş yapıyorlar diye kamuya gazete ve radyolar aracılığıyla anlatmıştır. İş hayatındaki uyumu ve başarıyı elde edebilmemiz için yukarıda yapılan çalışmalardan örnek alarak engelliler çalışmalı, taciz edici ve kaytarıcı olmamalıdırlar. Kendi sorumluluklarını taşıdıkları gibi örnek kabilinden diğer engellilerin de işe alınma sorumluluklarını taşıdıkları bilinciyle hareket etmelidirler. Engellilerin istihdamına yönelik mesleki eğitim projesi. Kocaeli ve Gebze örneği 2010-2011. Yardımcı doçent doktor Nesrin Özdemir, Bahçeşehir Üniversitesi. Giriş. Çeşitli kuruluşlar ve ülkeler engelli kavramını farklı şekillerde yorumlamaktadırlar. Dünya Sağlık Örgütü'nce WHO yapılan tanım engelliliğe farklı açılardan yaklaşmakta, noksanlık, özürlülük ve mağluliyet olarak yaptığı tanımlarda genel olarak bedensel, zihinsel ve ruhsal özelliklerinden belirli bir oranda ve sürekli olarak fonksiyon ve görüntü kaybına neden olan organ yokluğu veya bozukluğu sonucu kişinin normal yaşam gereklerine uyamama olarak tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü www.who.org/3/11/2010. Amerika Birleşik Devletleri Engelliler Yasası, engellilik tanımı, bireyin bir ya da birden fazla ana yaşamsal aktivitesini sınırlayan fiziksel veya zihinsel bozukluk şeklindedir. Çakmak, MN 2008, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki engelli tanımı hakkında bir inceleme, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 57-2, 52-68. Engel, özür, bireyin yaşamı süresince farklı durumlar karşısında yaş, cinsiyet, cinsel, fiziksel, sosyal ve kültürel faktörlere bağlı olarak toplumda üstlenmesi gereken görevleri yetersizlik nedeniyle yapamamasıdır. Kısaca, bireyin belli zamanlarda, belli bir durumda yapılması gerekeni yetersizlik yüzünden yapamamasıdır. Sarı H. 2000 An Analysis of the Policies and Provision for Children with Special Educational Needs in England and Turkey, unpublished EDD, this is Oxford Brookes University, Westminster Institute of Education. Araştırmalar, dünya nüfusunun yaklaşık %10'unu engellilerin oluşturduğunu göstermektedir. Bu sayının gelişmiş ülkelerde ortalamanın altına indiği, az gelişmiş ülkelerde ise üzerine çıktığı tahmin edilmektedir. 5378 sayılı kanun. http://org.me/map/gov.tr mevzuat 5378 sayılı kanun. Hotmail 3/11/2010. Türkiye'de engellilik. Ülkemizde 5378 sayılı Özürlüler Kanunu gereği engelli doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi olarak tanımlanmaktadır. Ergün M. 2005, Özürlülerin Çalışma Yaşamına Katılımı ve İşverenler, İşverenler için Rehber, http://www.ozida.gov.tr, menü, eğitim, end sayfa, İşveren Rehberi, 3/11/2010. Araştırmalar, ülkemizde yaşayan engelli nüfusun yaklaşık 9 milyon olduğunu göstermektedir. Bu sayı erkeklerde %11, kadınlarda %13.45'lik dağılımla ülke nüfusunun %12.29'unun engelli olarak yaşamına devam ettiği gerçeğini gündeme getirmektedir. 5378 sayılı kanun, http://org.me/map/gov.tr mevzuat 5378 sayılı kanun, hotmail 3/11/2010. Engelli istihdamı ve engellilere sağlanan sosyal yardımlar. Kronik hastalık ve engellilik, olumsuz sosyal ve ekonomik sonuçlar doğurabilmekte ve çalışma yaşında olan nüfusun iş hayatına katılma fırsatlarını sınırlamaktadır. Bu ayrım, engelli birey için olduğu kadar onunla birlikte bu sorunlarla birebir yüzleşen ailesi için de önemli bir sorun olmaktadır. İş gücü pazarına katılım, bireyin günlük yaşamı, geliri ve ekonomik standartları, topluma katılımı ve kendi kimliğiyle bağlantılı problemlerin ortadan kalkmasını sağlamaktadır. Börström B. 2010 Disability and Employment, The Importance of the Diagnosis, European Journal of Public Health 20 from 316 to 373. Avrupa ülkelerinde 1. Dünya Savaşı'nın ardından kamu ve özel sektörde engelli istihdamı için çalışmalar yapılmıştır. İngiltere 1944 tarihli bir yasayla özürlü istihdamını zorunlu kılmıştır. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Fransa ve Avusturya'nın yanında bu çalışmalarda bulunan Almanya, 16'dan fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde %6 oranında ağır özürlü çalıştırma zorunluluğu uygulamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1990'da Engelli Amerikalılar Yasası'nı, İngiltere'nin ise 1995'te Engelli Ayrımcılığı Yasası'nı yürürlüğe soktuğu görülmektedir. Çin ise 1987 verilerine göre 57 milyon, toplam nüfusun %4.9'u, 2006 verilerine göre ise 83 milyon, toplam nüfusun %6.3'ü, engelli bireyle en geniş engelli nüfusa sahip ülkedir. Çin'de son 20 yılda sosyoekonomik büyüme faktörleri ve engelli istihdamı politikalarındaki iyileşmeler nedeniyle engelli istihdam oranında önemli bir artış söz konusu olmuştur. 2005 sonu itibariyle Çin'de 3000'den fazla engelli istihdam hizmet merkezi faaliyete geçmiştir. Çin'de 5'er yıllık engelli planları yapılmaktadır. 11. plan istihdamı özendirme ve sosyal yardımın yanı sıra ulusal bazda kota uygulamasını getirmiştir. 10. plan 2001 ila 2005 engelli eğitimi ve sosyal hizmetleri artırmayı, engelli istihdam oranını %85'e çıkartmayı ve kota sistemini güçlendirmeyi amaçlamıştır. OECD 2010 Sickness, Disability and Work, Breaking the Barriers, A Synthesis of Findings Across OECD Countries, http://oecdlibrary.org 3/11/2010. Tazmin edici politikalar, sosyal yardım ödemelerine ekonomik bütünleşmeye tercih etmektedir. Bütünleşik politikalarsa düzenlemelerle istihdamı desteklemeyi ve engelli çalıştırma maliyetlerini kısmayı hedeflemektedir. Çeşitli yaklaşımlar açıkça göstermektedir ki, engellinin kendine olan güvenini artırmak ve ekonomik büyümeyi desteklemek için bütünleşik yaklaşıma doğru kaymak önem taşımaktadır. Mont D. 2004 Disability Employment Policy, The World Bank, Human Development Network, Social Protection Unit, HTTP, Info, World Bank, Org, Ethos, Docs, Library, 135.862, Disability, %20, Employment, %20, Policy, %20, Mont, PDF, 3/11/2010. Türkiye'de engelli istihdamı. Türkiye'de toplam nüfus içinde engelli nüfusun oranı yüksektir. İş gücü piyasası koşullarında bu yüksek oran engellilerin ücret karşılığı istihdamının önemini artırmaktadır. %19.60 istihdam oranı, istihdam edilmeyen engelli birey ise %77.40'tır. Ülkemizde yaşayan engelli istihdam sıkıntısı, 1475 sayılı iş kanunu gereği 50 kişinin üzerinde işçi çalıştıran iş yerlerinde %3'lük zorunlu engelli istihdam edilmesi, kontenjan fazlasında istihdamın sağlanması durumunda fazla istihdam edilen engellilerin sigorta primlerinin işveren paylarının %50'sinin hazine tarafından karşılanması ile sağlanmaya çalışılmaktadır. 4857 sayılı iş kanunu uygulama sorunları ve çözüm önerileri 2004 HTTP www.tisk.org.tr Hukuk Güncel ASP İT 7 3/11/2010. Yükümlülükleri olmasına rağmen belirlenen oranlarda engelli işçi çalıştırmayan işverenler maddi olarak cezalandırılmaktadırlar. Ülkemizde üniversite sınavına girip kazanıp daha sonra da çalışma hayatına katılan engelli sayısı çok azdır. Bunda en önemli etken engellilerin gereken eğitimi alamamalarıdır. Bir diğer önemli etken de kentsel mekanların engelli bireylerin kolaylıkla kullanabileceği şekilde düzenlenmemiş olmasıdır. Engellilere yönelik iş ilanlarının çoğu paketleme, yapıştırma, temizlik gibi niteliksiz iş ilanlarıdır. Zorunluluk olmadıkça işverenler engelli bireyler için iş ilanı vermemekte, görüşmeye de davet etmemektedirler. Engelliler için en önemli zorluklardan bir tanesi de yöneticilerin ön yargılarıdır. İş yerindeki bir başka zorluksa mimari düzenlemelerdir. İş yerleri de kentsel mekanlar gibi engelliler göz ardı edilerek oluşturulmuştur. Proje bilgileri, projenin uygulandığı yer, il, ilçe. Engelli nüfusunun ve iş sahalarının yoğun olduğu il ve ilçeler. Pilot uygulama bölgesi olarak Gebze Organize Sanayi Bölgesi ve çevresi. Projeyi yürütecek kişi, kurum, kuruluş, Dünya Engelliler Vakfı ve Bahçeşehir Üniversitesi İşbirliği. Proje yürütücüsü, öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Nesrin Özdemir. Öğretim görevlisi İnci Zaim. Öğrenci asistanı Pınar Bayram. Projenin başlama tarihi 10 Temmuz 2010. Bitiş tarihi 15 Aralık 2010. Projenin süresi 2 ay 40 iş günü 240 saat. İstihdama katkısı kalıcı istihdam odaklı. Yararlanacak olan engelli sayısı mesleki yeterlilik testleri ve sektörel analizle ortaya çıkacak. Eğitim alanlarının her biri için en az 20 kişi. Katılımcıların nitelikleri. Zihinsel engelli bireyler hariç tüm engelli grupları. Projenin amacı. 1. Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Engelli Öğrenci Birimi ve Dünya Engelli Vakfı DEV ve Kocaeli İşkur İl Müdürlüğü ortaklığı ile Kocaeli ve Gebze'de ikamet eden engelli işsiz bireylere bölgedeki işverenlerin ihtiyacına yönelik eğitimler vererek istihdam edilmelerini sağlamak. 2. Engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak. 3. Sosyalleşmelerini sağlamak. 4. Sahip oldukları yasal hakları ve iş yükümlülüklerini öğrenerek kendilerini ve işverenlerini mağdur etmemek. 5. Özgüvenlerini artırmak. Evren, örneklem ve sınırlılıklar. Projenin evreni ve örneklemi. Araştırmamızın örneklemini Kocaeli ve Gebze'de ikamet eden ve Kocaeli İşkur Müdürlüğü'nden elde edilen 3000 kişilik iş gücüne katılmamış, ara ara iş gücüne katılıp çıkmış veya çıkarılmış iş arayanlar listesi oluşturmuştur. Engel durumu, eğitim, cinsiyet, yaşadığı yer, yaş ve benzeri özelliklere bakılarak 285 kişi seçilmiş, daha sonra yapılan testler ve projemizin 100 kişilik planlanması nedeniyle engelli sayısı 100 kişiye indirilmiştir. Evrenimiz 100 kişiyle sınırlandırılmıştır. Projenin sınırlılıkları. Engelli 100 bireyle sınırlandırılmıştır. Engeller hakkında edinilen ilk bilgiler Kocaeli İşkur İl Müdürlüğü'nün verileriyle sınırlıdır. İstihdamları başarılı olan engelli öğrencilerin %30'unun vakıf tarafından istihdamı ile sınırlıdır. Öğrenci profili engel türüne göre. Engel türü kadın erkek. Fiziksel engelli kadın 18, erkek 18. İşitme engelli kadın 5, erkek 10. Görme engelli erkek 2. Epilepsi kadın 2, erkek 12. Down sendromlu erkek 3. Öğrenme güçlüğü erkek 10. Toplam kadın 25, erkek 55. Öğrenci profili eğitim durumuna göre. Eğitim durumu engelli sayısı. İlkokul terk 3. İlkokul 28. Ortaokul 6. Lise 40. Üniversite 3. Engelli profili. Engelli bireylerin ekonomik durumu alt ekonomik düzeydedir. %10'unun bakım, destek ve danışmanlığa ihtiyacı bulunmaktadır. 16 ile 50 yaş grubundan engelli bireylerden oluşmaktadır. Bütçeleme. Projenin bütçesi Kocaeli İşkur tarafından sağlanmıştır. Bütçe dahilinden kursiyerlerin katılım ücretleri, eğitici ücretleri ve eğitim malzemelerinin giderleri temin edilmiştir. Yöntem. Bu çalışmada Vakıf Üniversitesi, Sivil Toplum Kuruluşu ve Devlet Kurumu'nun ortaklaşa yürüttüğü Kocaeli ve Gebze bölgelerinde ikamet eden engelli bireylerin eğitimi ve istihdamına yönelik yapılan projede, vaka çalışması, örnek olay, derinlemesine mülakat ve alandan uzman görüşlerine başvuru teknikleri kullanılmıştır. Kocaeli ve Gebze'nin proje uygulama bölgesi seçilmesinin nedeni, deprem felaketlerinden etkilenen nüfusun yüksek oranda göç ettiği bir bölge olması ve bölgede gelişmiş bir organize sanayinin bulunmasıdır. Bulgular. İşlemsel basamaklar. 1. Kocaeli İşkur İl Müdürlüğü'ne başvuru yaparak işsiz olduğunu bildiren engelliler, kurum izni dahilinde telefonla aranmıştır. 2. Seçilen 250 kişiye mesleki envanter testi uygulanmıştır. Kişilerin engelinden kaynaklanan okuma yazma problemleri göz önünde bulundurularak tablo 1'deki yöntemlerle uygulanıp engelliler yeteneklerine göre ayrılmıştır. Engellilere mesleki envanter testi uygulama yöntemleri. Engel durumu, yöntem, görme engelli ve okuma yazma bilmeyen bireyler bilgisayar ortamında sesli, görme engelli bireyler Braille alfabesiyle basılı kitapçıklar, duyma engelli ve epilepsi gibi uzun süre bilgisayar ekranına bakma sorunu olan bireyler test kitapçığı. 3. Kocaeli ve Gebze çevresindeki firmaların engelli istihdamı konusundaki sorunlarına yönelik bir ön görüşme yapılmıştır. 50'nin üzerinde işçi çalıştıran firmaların zorunlu %3 işçisinin yasal olarak engelli olması gerekliliğinden yola çıkarak firmaların istihdam etmesi gereken engelli sayısı belirlenmiştir. Firmalardaki kadro açıklarından hareketle firma yetkililerinin ve projenin 3 tarafının da yer aldığı bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda engelli çalışma yasası, engellilere mesleki beceri kazandırma, projeye katılan üniversiteden akademik destek almak, üniversiteden akademik destek, engellilerin seçimi, uygulanacak mesleki envanter testi, engellileri mesleklerine göre gruplandırma, engellilerin değerlendirilmesi, programın uygulanması ve engellilerin işe yerleştirilmelerinin ardından aylık olarak grup toplantıları yapılması ve meslekte izlenmeleri kararları alınmıştır. 4. Üniversite bünyesindeki alandan akademisyenlerin görüşüne başvurularak engelli bireylerle yapılan mülakatlardan elde edilen veriler sonucunda şekil 1'de görülen psikolojik altyapı odak grup uygulama gerekliliği doğmuştur. Şekil 1. Odak grup uygulaması. Özgüven eksikliği artı psikolojik sorun artı aile engeli korumacılığı eşit odak grup. Odak grup çalışması ile engelli bireylerin öncelikle psikolojik destek ve rehabilitasyonun sağlanması amaçlanmıştır. 5. Engelli mülakatlarının diğer bir sonucu ise engellilerin iş hayatındaki haklarının ve yükümlülüklerinin farkında olmayışlarıdır. Bu nedenle Şekil 2'deki hukuk eğitimi gerekliliği doğmuştur. Şekil 2. Hukuk eğitimi. Çalışma koşulları, özel haklar, artı işçi hakları, artı işveren hakları, eşit hukuk eğitimi. Yapılan mesleki envanter testleri, engellilerin engel durumu, cinsiyet iş deneyimleri, eğitim durumları ve ilgili sanayi bölgesinde var olan sektörler ve ihtiyaçları harmanlanarak 3 farklı eğitim grubu açılmasına karar verilmiştir. Bu başvurular içerisinden 20'şer kişilik gruplara 3 farklı meslekte eğitim verilmesi öngörülmüştür. 80 katılımcı ile açılan CAD, CAM, bilgisayarlı destekli çizim 1 sınıf, yönetici asistanlığı, bilgisayar işletmenliği 2 sınıf, temizlik eğitimi 2 sınıf, sertifika programlarına davet edilmiştir. Şekil 3'te akademik eğitim içeriğinin belirlenmesinde etkili olan faktörler yer almaktadır. Şekil 3. Akademik eğitim içeriği belirleme. Engel durumu artı mesleki envanter artı deneyim artı eğitim durumu eşit akademik eğitim içeriği. Derinlemesine mülakatlar ve uzman görüşleri işveren mülakatları. Çeşitli sektörlerden 24 farklı kurumu temsilen firma sahibi ya da yetkilisiyle derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmiş katılımcılara, engelli istihdamına yönelik yaşadıkları sorunlar, çalışan engellilerle ilgili gözlemleri sorulmuştur. Her firmadan en az bir insan kaynakları uzmanının firmaların engelli istihdamı konusunda karşılaştıkları sorunlar ve çözümlerine yönelik görüşlerine başvurulmuştur. Aşağıda seçilmiş işveren mülakatından alıntılar yer almaktadır. İşveren mülakatları. Biz 1500 kişi çalıştıran bir firmayız. Bunun %3'ü 45 kişi eder. Bu kadar engelliyi maalesef çalıştırmakta, bu engellilere engellerine göre iş yaratmakta zorluk çekiyoruz. Firmamız küçük bir firma. Nitelikli fakat az elemanla çalışıyoruz. Engellileri genelde temizlik departmanımızda ya da çay ocağında istihdam ediyoruz. Hastalıklarından dolayı sık sık izin aldıklarında şirkette temizlik veya çay ocağında sorun yaşıyoruz. İş görüşmesine çağırıyoruz, mülakatlar yapıyoruz. Pazartesi başla diyoruz, salı oluyor, çarşamba oluyor, gelmiyorlar. Arıyoruz, neden gelmedin diye, ben başka yerde işe başladım diyor. Sil baştan ilan verip mülakat yapmak zorunda kalıyoruz. Bu durum firmamızda, insan kaynakları departmanımızda bir kişinin neredeyse yılın belli dönemlerinde sadece bu duruma mesai harcamasına sebep oluyor. Engelli birey mülakatları. 285 engelli bireyin birebir mülakatını engelleri nedeniyle ulaşım sorunları yaşadıklarını bildirmelerinden dolayı telefonda gerçekleştirmişlerdir. Konuşma veya duyma engeli olan engellilerin yakınları ile telefonda konuşabilen engelli bireylerin ise kendileriyle telefon görüşmesi şeklinde yapılan mülakatlarda aşağıdaki sorular yöneltilmiştir. Hali hazırda çalışıp çalışmadıkları, şayet çalışmıyorlarsa iş arayıp aramadıkları, iş arayanların ne kadar süredir iş aradığı, daha önce iş deneyimi olanların iş yaşamında ne tür sorunlar yaşadıkları sorulmuştur. Bu yapılanmış soruların yanında anlatmak istedikleri konusunda da esneklik tanınmıştır. Babası böyle bir çocuk doğurduğum için bizi terk etti. Yapayalnız ortada kaldık. İşe başladım. Bakacak kimse olmadığı için ben kızımı devletin yurduna verdim. Ağlıyor. Orada ona çok iyi bakıyorlar. Bilgisayar kullanmayı öğrendi. Hatta çok az İngilizce bile konuşuyor. Eğer bu kursla işe yerleşirse onu oradan alıp eve getiririm. Ben çalışıyorum. Sabah işe bırakır, ben de işime giderim. Tekrar onunla beraber yaşarız. Ne olur bana iş verin. Bakmak zorunda olduğum ailem var. Benim bir ayağım diğerine göre kısa. Denetim yaklaşınca işe alıyorlar. 2-3 ay denetim geçene kadar her şey çok güzel. Paramı ödüyorlar. Bana yapabileceğim işler veriyorlar. Ama denetim geçince depoya indirip taşıyamayacağım yükleri taşımamı bekliyorlar. Duraksıyor. Ben kendimi zor taşıyorum. Bana yardım edin. Sonuç ve öneriler. firma yetkilileri ve engelli bireylerle yapılan mülakatlar ve uzman görüşü değerlendirmeleri sonucunda Şekil 4'teki Engelsiz Eğitim Sertifika Programı çerçevesi oluşturulmuş ve eğitimler planlandığı gibi gerçekleşmiştir. Engelsiz Eğitim Sertifika programlarındaki odak grup çalışması ile engelli bireylerin öncelikle psikolojik destek ve rehabilitasyonunun, akademik eğitimle mesleki yeterliliğin sağlanması, hukuk eğitimiyle iş hayatındaki haklarının ve yükümlülüklerinin farkında olmaları amaçlanmış ve sağlanmıştır. Eğitim içeriği, odak grup, hukuk eğitimi, akademik eğitim, sertifika programı. Araştırma sonuçları, engelli bireylerin kendine olan güvenini artırmak ve ekonomik büyümeyi desteklemek için bütünleşik yaklaşıma doğru kaymak önem taşımaktadır. OECD 2010, Sickness, Disability and Work, Breaking the Barriers, A Synthesis of Findings Across OECD Countries, http://www.oecdlibrary.org/3/11/2010. Engelli ve işveren mülakatları değerlendirildiğinde, işverenin yasal zorunluluk gereği istihdam etmesi gereken sayıda engellinin engeline göre iş yaratmada zorlandığı, bu nedenle bazı durumlarda engelli bireye uygun olmayan işler sunduğu, bu durumunda engelli bireyin işe devamını, motivasyonunu etkilediği görülmektedir. Bu tür eğitimlerle işverenlerin beklentileriyle engelli bireylerin beklentileri örtüştürülebilir. İhtiyaca ilişkin eğitimler verilerek engelli bireylerin emekleri de değerlendirilmiş olacaktır. Bu eğitimler sonucunda eğitimlere katılan 74 devam eden engelliden 52 erkek, 22 kadın engelli başarıyla bitirmiştir. 6 engelli devamsızlık ve değerlendirmelerde başarısızlık nedeniyle sertifika alamamıştır. Eğitime katılan engellilerin %30'u istihdam edilmiştir. Diğerleri de İşkur tarafından işe yerleştirilmeye devam etmektedir. Öneriler: alanında uzman kişiler engelli eğitimi vermelidir. Engelli eğitimi, engelliyle iletişim kurmayı bilen eğitim profesyonellerinin işi olmalıdır. Başbakanlık Özürlüler Daire Başkanlığı denetiminde kurulacak alandan uzmanlar barındıran Engelli İş ve İş Bulma Merkezi ile engellilerin istihdam ve eğitimi sağlanabilir. Engellilerin eğitimlerinde erişim göz önünde bulundurulmalıdır. Engelli eğitim merkezleri engelliye uygun olmalıdır. Engellilerin eğitimlere devamı için farklı motivasyon araçları kullanılmalıdır. Yemek, yol parası, yatılı kalma olanağı, istihdam, etkili iletişim ve benzeri. Eğitim süreci hakkında aileler de bilgilendirilmelidir. Bu eğitimleri veren engelli eğitim ve istihdam merkezleri kurularak eğitimler uzmanlara bırakılmalıdır. İstihdamlarında ortamlar engelli bireye uygun hale getirilmelidir. Engelli bireyi çalıştırmak zorunda olup çalıştırmayan iş yerlerinden alınan cezalarla ağır engellilere uygun koruyucu istihdam alanları yaratılabilir. İş yerleriyle görüşülerek hangi alanlarda engelli çalıştırmaya gereksinimleri olduğu saptanmalı, bu alanlara ilişkin eğitimler verilmelidir. Gelecekte bu araştırmayı proje kapsamında istihdam edilen engellilerin ve istihdam eden işverenlerin beklentileri ve tatminlerine yönelik kantitatif bir araştırma takip edecektir. 5. ayrımın sonu, sayfa 62.